Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Evet hocam, yine Medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri sizinle bu haftada tartışacağız, konuşacağız. Öncelikle ilk günden başlığımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün koronavirüs sebebiyle ara verdiği yurt dışı seyahatlerine başlamasıydı ve Katar'la başladı bu ziyaretlere de. Ne dersiniz, Katar'la Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde hakikaten çok iyi gidiyor ve birçok alanda işbirliği var, askeri, ticari, farklı ülkelerde. Mesela Libya'daki birlikteliğimiz de bu noktada önemli. Bu konuda neler söylersiniz? Erdoğan'ın ziyaretinin perde arkasında sizce ne vardır? Buyurun.
Evet sevgili dinleyiciler, dünkü ziyaretle ilgili kısaca şunu ifade edebiliriz. Katar'la Türkiye'nin son birkaç yıldır yapmış olduğu karşılıklı işbirliği adeta iki ülkeyi de ipten aldı ifadesini kullanabiliriz. Şöyle ki 2017 yılının yaz aylarında Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nin önderliğinde o Körfez İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin bir tanesi de Katar'dı ve diğer üye ülkeleri, hadi Kuveyt'le Umman biraz çekimser durdu ama Suudi Birleşik Arap Emirliği ikilisi kara, deniz, hava ablukası uygulayarak Katar'ı adeta tecrit edip devlet başkanını alaşağı edip Katar'ın bütün servetinin üzerine konmaktı. Çünkü bu Bedevi kültüründe böyle bir yağma alışkanlığı vardır. Evet. Hani çölde kervan basıp mala el koymak, yağmalamak gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump başkan olduktan sonra Amerikan hazinesi boşaldıkça Suud'dan ve Körfez ülkelerinden bunu bir şekilde çeşitli bahaneler altında finanse ederken Suud'da kendi ihtiyacı olan parayı bu Katar'ın üzerine, yani tırnak içerisinde çökerek, evet, bunu karşılamak istiyordu. İşte Türkiye o anda devreye girdi ve oradaki sınırlı miktardaki askerlerinin sayısını artırarak orada adeta bir askeri üs teşkil etti ve Katar emirine yapılacak bir hareketin Türkiye'ye yapılmış olacağını ifade ederek o anda emirin ve Katar mevcut yönetiminin ayakta kalması tamamen Türkiye'nin orada dik durmasına, evet, borçlu. Şimdi Katar emiri bunu gördü. Yani şu anda iktidar koltuğunda oturuyorsa bunu Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan'ın ve Türk askerinin oradaki dirayetli duruşuna borçlu oldu. Ancak Rahip Branson olayı ve geçtiğimiz aylarda o Covid kriz sürecinde iki büyük döviz operasyonu yapıldı Türkiye'ye. Yani, evet, her ikisinden de Katar'dan yüklü miktarda taze sıcak para geldi ki en son iki ay önceydi sanırım. Bu uluslararası Londra merkezli bankaların yapmış olduğu operasyonla Türkiye'de doları 10 liranın üzerine çıkarmayı ve ekonomiyi çökertme planı vardı. Onda da yine Katar'ın 15 milyar dolar, bakın az bir rakam değil, 15 milyar dolarlık hemen bir takviye yapmasıyla o kriz aşıldı. Yani her iki taraf en azından birbirlerine teşekkür etmek üzere bir araya gelseler bile yeridir. Çünkü iki ülke, tekrar başta söylediğim, tekrar ediyorum, her ikisi de birbirini ipten aldı. Yani, evet, Katar'ın sermayesi sıcak parası, çünkü o paraya Türkiye olmamış olsaydı birileri zaten bir şekilde el koyacaklardı. Belki programın ilerleyen saatlerine görürüz. Venezuela'nın altınlarına İngiltere'nin, evet, şu anda el koyması gibi. Evet. Yani dünya maalesef böyle bir ortam ve şu anda Katar'la Türkiye adeta birbirine can simidi hükmünde ve bu ilişkinin, işbirliğinin sürmesi her iki ülkenin de menfaatinedir.
Evet, ki bu Libya ile olan askeri anlaşma vesilesiyle de Türkiye birçok yardım malzemesi gönderdi, hem askeri hem farklı noktalarda. Bu yardımların ulaştırılmasında da Katar'ın devasa uçaklarının rol aldığı da ifade ediliyor.
Artık bunu stratejik olarak bu tür operasyonlarda birlikte hareket edebiliyorlar.
Peki hocam, şeyle devam edelim, Libya ile devam edelim. Libya konusu gündemdeki yerini koruyor ve Sirte'ye, Cufra'ya yönelik bir harekat söz konusuydu ama şu anda bir bekleme durumu var. Fakat sıcak bir haberi de paylaşmak isterim. Rusya'dan geliyor bu haber. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da darbeci Hafter'i destekleyen Tobruk Meclisi'nin başkanı Akile Salih'le görüşmüş ve bu görüşmede de Rusya'nın Libya'da büyükelçiliği tekrar açacağını ifade etmiş ama nerede açılacak o belli değil. Şu anda işte bir büyükelçinin atandığı, bu büyükelçinin şimdilik Tunus'ta kalacağı ama bütün Libya'da faaliyet gösterebileceğini ifade ediyor. Lavrov Kahire bildirisine destek veriyor. Akile Salih de Rusya'yı Libya'da önemli bir aktör olarak ifade ediyor. Ne dersiniz, Rusya'nın bu hamlesi neyi ifade ediyor ve Libya'daki son gelişmeler noktasında bize hangi bilgileri verirsiniz?
Şimdi Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kaddafi'nin devrilmesinden sonra uluslararası piyasaya Libya petrolleri büyük ölçüde sunulamayınca bu boşluğu doldurdular ve dünya piyasalarına kendileri petrol sürdüler. Yani kabaca milyarlarca dolarlık Libya'nın o kota kullanamama kaybını bu ülkeler değerlendirdi. Dolayısıyla yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçük bir ülkenin her konuda niye bu işlere maydanoz oluyor diye düşündüğünüzde yani dolaylı olarak da bir çıkarın olduğunu görüyoruz. Şimdi Rusya başat aktör olarak bir taraftan Avrupa'nın petrol ve enerji kaynaklarının denetimini ele geçirmek, diğer taraftan da bu kaos ne kadar sürerse Libya petrolleri dünya piyasasına ne kadar uzun süre girmesi gecikirse petrol arzı azalıyor. Çünkü bu fiyatlar da arz talep dengesine göre dünya piyasalarında oluştuğu için her halükarda Rusya bu işten kazanıyor. Bu nedenle de yani bir taraftan bu Hafter ve onun türevlerini desteklerken diğer taraftan da şayet bunlar başarılı olamayacaksa birden fazla Libya hükümetinin olması onların çıkarına oluyor. Ama Türkiye tarafından baktığımızda Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da olmazsa olmaz tezlerinden biri bu ülkelerin toprak bütünlüğü. Çünkü Libya'nın toprak bütünlüğü olmadığı zaman Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu her şey adeta boşa gitmiş gibi olacak. Çünkü biz Mavi Vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki o Libya ile Türkiye arasındaki sınır, o Bingazi, Tobruk, yani şu anda onların ayrı bir hükümet kurmaya çalıştığı bölge ki Türkiye buna asla müsaade etmeyecektir. Evet. Ve önümüzdeki günlerde de benim tahminim yani Türkiye'deki deniz kuvvetleri Misrata ile Sirte arasındaki bölgenin hava savunma sistemlerini yavaş yavaş kontrol altına alarak yani bir kara harekatının da yakında olabileceğini ve belki de Libya'nın bu Kaddafi sonrası dönemde en kanlı çarpışmaların da Sirte'de olabileceğini öngörebiliriz. Ama önümüzdeki günler, saatler buna gibi.
Tam da bu noktada bir destekleyici bilgi paylaşayım hocam. Bu hafta Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Libya'daydı. Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Zannedersem bu harekatın hazırlıkları diyebiliriz. Bir yani, de evet buyurun.
Türkiye olayı bu haliyle bırakması Türkiye ve mevcut ulusal mutabakat hükümetinin asla çıkarına olan bir durum değildir. Henüz daha tamamlanmış bir operasyon değil bu.
Evet. Fransa aktörüne bakalım. Libya üzerinde bir şeyler yapmaya çalıştı ama tam deyim yerindeyse hezimete uğradı Macron ve Fransa. Dün ilginç bir görüşme yaşanmış. Hafter kaybedince artık Fransa'da yönünü ulusal mutabakat hükümetine çevirmiş ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya Başbakanı Faiz Esserraç'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş hocam. Bu noktada Fransa'nın tavrına yönelik neler söylemek istersiniz? Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yapmış Le Drian.
Şimdi Fransa bir şu andaki Afrika'daki bu Frankofan ülkeler dediğimiz 14 tane ülkede hala Fransız frankı evet. kullanılıyor. Ve sömürge bölgeleri ve kendi içerisindeki yabancılar da dahil ettiğimizde Fransa 100 yıl önceden miras almış olduğu bu coğrafyanın idaresinde güçlük çeken bir ülke, kan kaybeden bir ülke. İşte bunu telafi etmek için yeni kaynaklar arıyor ve Libya'nın petrolleri üzerinde bir takım haklar elde etmenin, imtiyazlar elde etmenin peşinde. Fakat buna biz şunu ifade edebiliriz. Bir ihtiras var, bir muhterislik var ama bu muhterisliğin karşılığında gücü yok. Gücü olmayınca da her defasında duvara tosluyor ve kendini adeta gülünç duruma düşürüyor. Yani Fransa evet. gibi bir ülkenin düşmüş olduğu duruma bakın. İşte Türkiye'deki gemiler bizi
evet. işte radarlarını kilitledi,
taciz etti. Yani böyle mızmızcı çocukların şikayeti gibi. Önce dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiş dedi. Türkiye'nin bir takım operasyonlar karşısında geri döndü. Kısa bir süre sonra da Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti. Yani eğer evet. beyin ölümü gerçekleşmiş ise siz o kuruma niye Türkiye'yi şikayet ediyorsunuz? Ve en sonunda da işte Rusya'yı Libya'da bu kadar etkin hale getiren en önemli unsur Fransa'dır. Fransa. Yani Türkiye'ye karşı omurgalı bir duruş sergileyemeyince Putin'i Türkiye'nin karşısına çıkarma yolunu seçti. Yani kısaca Libya'daki bütün karanlık işlerin arkasında bir bakıyorsunuz yollar bir şekilde Paris'e Fransa'ya uzanıyor.
Evet. Fransa'nın tutumu Fransa içerisinde de tartışılıyor hocam gazetelerinde. Evet. Birçok gazetede, dergide vesaire. Mesela daha önce Le Figaro Libya'nın Sultanı Erdoğan başlığını atmıştı. Fransa'da yayın yapan France Inter'de de Libya üzerine yayınlanan yazıda Fransa Libya'da belirsiz bir oyun oynuyor. Paris ülkede kurduğu tuzakta sıkışıp kaldı diye yazmış. Türkiye Fransa'nın Libya oyununu bozdu. Türkiye'nin elinde Fransa'ya karşılık verecek kozlar var şeklinde yorumlar yapılmış ve Fransa affedersiniz Erdoğan en gerçekçi lider şeklinde de yorumlar yapılıyor. Neler söylersiniz içeriden Macron'a yönelik ki şunu da belirteyim hemen bir yerel seçim yapıldı Fransa'da ve Macron'un partisi hezimete uğradı. Bunu da beraber değerlendirirseniz şimdi, sevinirim.
Avrupa'nın genel olarak baktığımızda içine düşmüş olduğu talihsiz durum bu ülkeleri sürükleyebilecek karizmatik liderlerden mahrum olduğu en böyle kurak bir dönem yaşıyor. Bakıyorsunuz Avusturya'dan İtalya'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar hep ülkelerde hani Anadolu'da yeni yetme derler. Evet. Böyle ergen tipli idarecilerin akşam başka sabah başka söyleyen tipleri var ki Macron dediğiniz figüre bakıyorsunuz. Uluslararası sermaye dediğimiz Rothschild ailesinin burslarıyla okumuş. Hatta düğününü de bu aile yapmış. Evet. Ve onların yörüngesinde hareket eden. Yani şu anda Macron Fransız milli çıkarlarından daha çok o çok uluslu sermayenin direktifiyle hareket eden kendi iradesiyle bir liderlik vasfı olmayan bir tip. Bu Fransa açısından da yani üzüntülü bir durum. Evet, yani onun için de ki en köklü basın kurumlarından biri olan Le Monde dedi evet. ki yani biz PKK'ya destek verdik, silah verdik. Türkiye'ye karşı onu zayıflatmaya çalıştık ama de Türk ordusu 1980'li yılların başından beri onlarla mücadele edeydi. Hem zinde kaldı, tecrübe kazandı, teknolojiler geliştirdi. Şu anda biz elimizle böyle bir güç ortaya çıkarttık ve şimdi de karşısında duramıyoruz gibisinden böyle kendi işlerinde de yorumlar yaptıklarını biliyoruz.
Evet. Bu arada hocam bir bilgi var, onu da paylaşalım hemen. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'da bugün. Bu bilgiyi de paylaşalım sıcak bir gelişme
şimdi
olarak.
Şimdi önce bunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın evet. gitmesi, arkasından bu bilgi şunun habercisi. Hani eskiler üç vakte kadar derlerdi ya, yani üç vakte kadar bizim Sirte kara harekatının başlayacağının bir göstergesidir. Çünkü o Sirte kıyılarını ki güneydeki Cufra ile arasındaki bölgede o petrol hilalinden çıkan petrol boru hatlarının son bulduğu yer orası. Evet. Yani siz o petrol boru hatlarının çıkış noktalarını kontrol edip oradaki ekonomik kaynaklara ulaşamadığınız sürece oradaki yaptığınız operasyonlar suya yazılan yazı hükmündedir. Ve Türkiye bunu yapması bugüne kadar yaptığı operasyonların ana omurgasını teşkil ediyor ve muhtemelen olacaktır.
Evet. Peki hocam bir diğer başlığa geçelim. Ayasofya konusunu daha önce konuşmuştuk. Tabii sadece Türkiye'yi, aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele sadece ama dünya da merakla bekliyor Ayasofya'nın sonucu ne olacak şeklinde. 2 Temmuz'da dün bir dava görüldü Danıştay'da ve sonrasında da 15 gün içinde karar açıklanacağı ifade edildi. Fakat ilginçtir, Yunanistan, Rusya, Fransa'dan, ABD'den haddi aşan açıklamalar geliyor Ayasofya noktasında. Oranın bütün dinlere açık olması yönünde, oranın bir kilise olduğu, oranın bir müze olduğu şeklinde, müze olarak kalması gerektiği şeklinde açıklamalar geliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı çok güzel cevaplar verdi. Burası bizim hükümranlık alanımız içerisinde, biz dilediğimiz kararı veririz şeklinde. Neler söylersiniz dünyadan gelen bu tepkiler? Şimdi, ve Ayasofya'nın
bulunduğu mekan, bu tarihi İstanbul Suriçi'nde ta Justinian zamanında, yani 600-700'lü yıllarda inşa edilmiş ve o günün şartlarında kubbe büyüklüğü olarak, evet. mimari yapısındaki ihtişam olarak Batı aleminin dünyaya adeta işte meydan okuduğu bir mimari şaheserdi. Evet. Onların açısından. İşte İstanbul'un fethiyle birlikte kılıç hakkı diyoruz. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han vakıf kuruyor, satın alıyor ve bu vakfiye bağışlıyor. Bu yönüyle devlet dediği bir şahıs malı ve vakıf malı olması hesabıyla camiye çevriliyor. Ve enteresandır, Osmanlı döneminde yapılan o 4 minare bu işgal zamanında yıkılmak isteniyor. Ama batıdan getirilen böyle bu işini bilen mimarlar, arkeologlar deniyor ki o minareleri yıktığınız zaman Ayasofya'da yıkılır. Yani o minareler orayı mukavim olarak, yani destekleyici evet. unsur olduğunu söylüyor. Yani ecdat evet. onu o şekilde oraya yapmış ki, yani onu yıktığınızda bina da yıkılıyor. Yerinde kalmıyor. Şimdi minarelerini yok edemeyince işte Türkiye'ye bazı şeyleri dayattılar. Yani biz şu anda inkılap tarihi derslerinde okuduğumuz birçok şeyin aslında gerçekle hiç alakası olmadığını görüyoruz. İşte hep bize okullarda okutmuşlardı. İşte Bandırma vapuruna gizlice binildi, gittildi filan. Tarihçiler gösteriyor ki vapura bindirilen atların bile vizesi alınmış, evet. padişah tarafından onaylanmış vesaire. Yani bu Ayasofya olayında da şimdi işgal oldu. İstanbul işgal edildi. Yani buradaki sevgili dinleyicilerimize şöyle bir tarihe doğru yolculuk yapalım. Yani Ayasofya özelinde.
Evet, buyurun hocam.
Şimdi 18 Mart 1915'te Deniz Savaşları'nda İstanbul'u ele geçirmeye çalışıyor İngiliz-Fransız donanması. Deniz Savaşları'nda önemli gemileri batıyor, geri çekiliyorlar. 18 Mart'ta geçemiyorlar. 24 Nisan'da Gelibolu'ya asker çıkarıyorlar ve 9 ay boyunca yaklaşık 250 bin bizden, 250 bin karşı taraftan 500 bine yakın insana mezar oluyor Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale geçilmez diyoruz. Ve Çanakkale'yi geçemiyorlar. Evet. Ancak biz Kanal Savaşları'nda kaybediyoruz Gazze'de, Filistin'de. O cephe düşünce Mondros Mütarekesi'ni imzalıyoruz. ve 30 Ekim 1918'de İstanbul önce birinci işgali var.
Evet.
30 Ekim 1918'den hemen sonra Kasım'da stratejik noktaları ele geçiriyorlar ve 1920, bakın 18 Mart'a yine denk getiriyorlar, 16-17-18 Mart 1920'de de Meclis-i Mebusan'dan tutun da bütün askeri erkan, genelkurmay filan ele geçiriliyor. İstanbul tamamen teslim alınıyor.
Evet.
1920 Mart ayı. Ve 23 Nisan 1920'de de biz ne yaptık? Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Yani evet. Mart'ta İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. 23 Nisan'da da Ankara'daki meclis açıldı. Peki bu İngilizler bu kadar çabayla elde ettikleri İstanbul'u geldikleri gibi gittiler.
Neden?
Yani sonuçta bakıyorsunuz o arada İstanbul başkent olmaktan çıkarılmış. Bakın Ayasofya kadar önemli bir konu İstanbul'un başkentlikten çıkarılması. Neden? Çünkü şu anda Ankara veyahut da diyelim ki Eskişehir, Konya hiç fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin veya bu bölgedeki herhangi bir devletin başkentidir. Ama İstanbul bütün İslam aleminin, medeniyet coğrafyamızın kültürel hinterlandının merkezi olan bir şehirdir. Ve hala İstanbul bir markadır. Ve bunu İngilizler bildikleri için özellikle başkentin 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'ten önce hemen başkent Ankara'ya taşınıyor. Saltanat kaldırılıyor. Bize sürekli işte saltanatın kaldırılmasını kutlattılar. Ya bu saltanat çok kötü bir şey idiyse niye İngilizlerin kraliçesi hala var?
İspanya.
Niye mesela Kanada başbakanı, Avustralya başbakanı, Yeni Zelanda başbakanı iktidara gelirken hem İncil üzerine hem de kraliçeye bağlı kalacağına dair yemin ediyor?
Evet. İspanya krallık, Belçika krallık tabii.
12 tane krallık var. İspanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç. Bu kötü bir şeyse kendileri niye kaldırmadılar bunu?
Evet.
Arkasından hilafetin kaldırılması. Ben iddia ediyorum hilafet %30 dini ise %70 siyasi bir teşkilattı. Evet. Ve Birleşmiş Milletler'de veto hakkı kadar etkili bir şeydi. Yani Türkiye'yi yöneten idarecilerin o kadar yani öngörüsüz olduğunu düşünemeyiz.
Başka bir soru.
Mecburiyetten kaynak. Yani İngilizler, evet, İstanbul'u işgal ettiler. Bunun gitme karşılığında bunları bize dayattılar. Ve evet, o günün şartlarında bilmiyorum yani başka ne yapılabilirdi ama bunlara taviz olarak verildi. Ve en son bakıyorsunuz Boğazlar kontrolü hala, yani İngilizler, evet, gidiyorlar ama yani siz Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçerken bile İngilizlerin denetimindesiniz. Montreux'e kadar işte Ayasofya'da 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla, evet, müzeye çevriliyor. Arkasından Montreux ile Boğazların denetimi bize veriliyor. Yani al ver şeyi. Şu anda bize diyorlar ki yani siz burayı bir takım bedel karşılığında müzeye çevirdiniz. Şimdi tekrar eski haline getiremezsiniz demeye getiriyorlar. Bunu da direkt bize söyleyemiyorlar. Evet. İşte aba altından sopa göstermeler, işte bir takım kaş göz hareketleri, evet, vesaire. Yani milletimizin bunu bilmesi gerekiyor. Yani sonuçta bu İngilizler İstanbul'un işgalinden bedava vazgeçmediler. Bütün bu başımıza gelen, yani o 1920'den itibaren 1950'ye kadar o halkın üzerinde boza pişirilen uygulamaların tamamı İngilizlerin bize dikte ettirilmesiyle. Yoksa yani bu ülkedeki insanların, aklı selim insanların kaç tanesi buna güle oynayak evet derdi. İşte Ayasofya önce kilise yapılmak isteniyor. Bakılıyor ki yeterince Hristiyan yok. Evet. Hatta Sultanahmet'le birlikte ikisi bir komple müzeler kompleksine çevrilmeye çalışıyor. Yani o günlerin canlı şahitlerinden veya tarihçilerin o metinlerini okursak bu memleketin neler yaşadığını biliriz. Ve şu anda da benim kişisel kanaatim şudur. Yani Danıştay'ın vereceği kararın ne olduğu konusu merak ediliyor da. Yani Danıştay hukuken şu kararı vermesi gerekiyor. Yerinde olup olmama kararı vermesi gerekiyor. Evet. Ve geçtiğimiz yıllarda da bu kararı verdi. Dedik yani bu Ayasofya'nın açılıp kapanması benim işim değildir.
Ki dün Danıştay savcısı da zaten şunu söylemiş. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış bir karar. Evet. Cumhurbaşkanlığı kararıyla da tekrar değiştirilebilir
yani
diyor.
Şu anda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ve Bakanlar Kurulu kararıyla nasıl ki deniyor ki biz şu illerin valilerini şuradan aldık şuraya atadık. Yani valiler kararnamesi çıkıyor, emniyet müdürleri. Ayasofya ile ilgili bir kararnameyle değişen bir şeydir. Evet. Yani bu Yunanistan'a ne, Amerika'ya ne, Rusya'ya ne. Yani biz kendi içerimizde burada zafiyeti gösterince bunlar buraya söz söylemeye başlıyorlar. Ve bu konuyla ilgili enteresan bir şey söyleyeyim.
Buyurun hocam. Lütfen.
Mesela Trump'ın Amerika'daki yani en azılı muhaliflerinden bir tanesine Avrupa'da Trump'ın aleyhinde bir soru soruyorlar. Yani böyle pas atıyorlar. Yani Trump'ın aleyhinde bir şeyler söylesin diye. Yani o kişinin Pelosi sanırım.
Nancy Pelosi. Temsilciler Meclisi Başkanı
Diyor ki Amerikan toprakları dışında diyor ben Amerikan Başkanı aleyhinde konuşmam diyor.
Evet. Olması gereken bu.
Evet. Ve biz de nasıl böyle bu bir nesil türedi bilmiyorum. Yurt dışına gidip Türkiye'yi kötülemek bir moda haline geldi.
Evet.
Yani kendi içinizde eleştirebilirsiniz. Ama siz yurt dışında kendi ülkenizin aleyhinde bir şey konuşuyorsanız bu artık başka bir şey oluyor. Bunu lütfen yani buna da dikkat edilmesi gerekir. Dinleyicilerimiz de insanların kabiliyetlerini, cibilliyetlerini değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmaları gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında ara vereceğiz. Akabinde kaldığımız yerden Halil Kurt hocamla birliklerimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Halil Kurt Hocam'la birliklerimize devam ediyoruz. Hocam, gündemin bir diğer haber başlığı, önemli bir başlık biz Müslümanlar için. İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planı vardı. 1 Temmuz'da bu planı uygulamaya koyacaktı ama öyle olmadı ve bu planın ertelendiği açıklandı. İngiltere'den, işte İsveç'ten vesaire birçok yerden tepkiler geldi. Müslüman ülkelerden her ne kadar zayıf tepkiler gelse de. Ve bu plana dair New York'ta da bir gösteri düzenlenmiş. İsrail bunu yaparsa 3. Dünya Savaşı'nı başlatır diye uyarıda bulunmuş göstericiler. İşin ilginç tarafı, bu göstericiler arasında Siyonizm karşıtı bir Ortodoks Yahudi organizasyonu da bulunmaktaymış. Neler söylersiniz İsrail'in bu planı ertelemesine dair? Neden çekilmiş olabilir? Çünkü Trump'ı bir bu konuda ganimet olarak biliyor İsrail.
Şimdi yakın tarihi birazcık şöyle gözden geçirecek olursak, Filistin'de Osmanlı'nın çekildiği sıralarda %3 civarında bir Yahudi nüfus vardı. Gayri ekseriyet Arap ve Müslümanlardan oluşuyor idi. İngilizler 30 yıllık Oman'da döneminde 1918'den başlayıp 1938-48'e kadar dünyanın birçok yerine Yahudi nüfusu getirdi. 1/3'e kadar ulaşmıştı. 1948'de Taksim yapıldığında işte yaklaşık yarısı İsrail'e, yarısı Filistinlere verildi. Ancak Araplar bunu kabul etmedi. Savaşlar çıktı vesaire. Ama 1967 savaşına gelindiğinde İsrail, bakın buranın altını çizmek, İsrail bugünkü Batı Şeria'yı da Gazze'yi de bütün Filistin topraklarını işgal etti. Hatta hızını alamadı. Sina Yarımadası'nı da işgal etti. En son o Camp David Antlaşması'yla işte İsrail'e karşı işte Mısır'ın Arap blokundan koparılıp İsrail'e dost ve müttefik olması karşılığında Sina'yı geri iade etti. Peki biz bu neyi konuşuyoruz, tartışıyoruz? 1967'de adamlar zaten işgal etmiş burayı. Fakat işgal ettiklerinde şunu gördüler. Batı Şeria ve Gazze'nin de içinde bulunduğu bütün Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulmuş olsaydı mevcut Filistinlilere de bir vatandaşlık hakkı verilmiş olsaydı İsrailliler azınlığa düşüyordu. Filistin topraklarında %50'nin altına düşüyordu. İşte bunu gördükleri için Batı Şeria ve Gazze bölgesine o insanları ittiler.
Sıkıştırdılar.
Ve evet. Filistin şu anda İsrail'in içerisinde %20 hala Arap nüfus var. Onlar Filistinli diğer Batı Şeria ve Gazze'dekilere göre daha bir takım sosyal ekonomik haklara sahipler, oy kullanabiliyorlar vesaire. Her ne kadar İsrail siyasetinde çok fazla etkili olmasalar bile. Şimdi Batı Şeria ve Gazze öyle bir yer ki yani devleti yok. Karadan, denizden, işte Gazze'de havadan İsrail ablukası altında adeta bir açık hava hapishanesi gibi. Ama İsrail vatandaşı da değiller. Yani İsrail'in herhangi bir şekilde içine giremiyorlar sınırdan tarafa. Yani kendilerinde bir devleti yok. Şimdi böyle bir bölgede Batı Şeria'da gıdım gıdım İsrail Yahudi yerleşimler yapıyor ve o yerleşim bölgelerinde taksit taksit İsrail'e ilhak ediyor. Yani dünyadaki Siyonistler olsun, aklı başında Yahudiler diyor ki siz bu işi biraz zamana yayın, yavaş yavaş hazmede de yapın. Ama işte bu Trump hazır bulmuşken mevcut biraz da radikal kökten dinci Yahudiler diyorum. Bakın Müslüman'ın kökten dincisi değil, Yahudilerin vardır kökten dincileri. Bunlar bu fırsatı değerlendirelim ve ilhak hadisesini biraz hızlandıralım diyor ama o aklı selim olanlar da diyor ki bak siz ana iskeleti zorluyorsunuz. Yani bu ilhakı yapmayın demiyorlar bakın. Yavaş ve derinden yapın diyorlar. Yani kavga o.
Evet.
Hızlandırdığınız zaman bir takım uyuyan hücreleri harekete geçirirsiniz. İşte bu birinci, ikinci intifata hadiselerini biliyoruz o Arafat döneminde. Yani sonuçta karşı çıkan da yanında yer alan da İsrail'in bölgedeki hakimiyetine karşı olanlar değil. Hangi metotla Orta Doğu coğrafyasında ve Filistin topraklarında hakim olacakları konusunda farklı görüşlere sahip olan gruplar. Ama şunu hiç kimse sormuyor. Yani Ürdün'de neredesin? Ürdün nüfusunun yarısı şu anda Filistinlerden oluşuyor. Lübnan'da ve dünyanın değişik coğrafyalarında sürgün olarak yaşayan Filistinli mültecilerin Filistin topraklarına dönmesi artık İsrailler açısından ağza bile alınmayacak derecede tehlikeli bir söz olarak kalıyor.
Evet. Peki hocam bir başka konuyla devam edelim. Venezuela daha önce altınlarını Türkiye'ye göndereceğini duyurmuştu. Burada paraya çevrilmesini istemişti. İngiltere'de de bayağı bir rezervi vardı. Bunları İngiltere bu altınlara el koymuştu. Bu konuda bir dava görülmüş İngiltere'de. Fakat İngiltere Merkez Bankası'nın dondurduğu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedilmiş. Gerekçe meşru devlet başkanı olarak Guaido'yu tanıması. Ne dersiniz hocam? Yani İngiltere'nin bu yaptığı korsanlık, bu yaptığı eşkıyalık nasıl bir karşılığı var dünyada?
Şimdi dünya düzeni dediğimiz tezgahı kuranlar bunlar olduğu için medya bunların elinde. Uluslararası hukuk sistemi dediğimiz de adalet divanı şu bu. Yani adamlar bir eskiden de Amerikalıların kovboylu olduğu için yani bu kovboy zihniyetiyle dünyayı ve onun gelirlerine el koyan bir yapı oluşturmuşlar. Fakat karşılarına çıkacak bir hukuk sistemi olur diye de işte bu Uluslararası Adalet Divanı vesaire bunlar da kendi ellerinde. Ve istedikleri gibi alt koşturuyorlar. Şu anda İsviçre bankalarından bahsederiz mesela bunun değişik bir. Yani dünyada işte sırdaş hesap vesaire denir. Yani orada el konulan ve üzerine yatılan paralar akla ziyan paralardır. Veyahut da işte İran'da devrim oldu 1979 Şubat devriminden sonra. Biz dediler Hümeyni yönetimini tanımıyoruz dediler. İran'ın milyarlarca dolar parasını çok uzun yıllar bloke ettiler, dondurdular bedava. Yani siz şimdi bankadan bir ev almak için bir kredi çekiyorsunuz. Dünya kadar faiz ödüyor insanlar değil mi? Yani faizin haramlık konusu ayrı bir konu. Ama bunlar milyarlarca dolar parayı bedava kullanıyorlar ve öteki ülkeye de vermiyoruz paranı diyorlar. Adam kendi öz parasını almak için de 40 tane taviz vermek zorunda kalıyor ve Venezuela'nın şu anda parasının üzerine konan İngiltere diyor ki meşru hükümet olarak filanı tanıyorum ben. Ya sana ne ülkenin hükümetinin kim olduğu? İşte bunlar bu mevcut konduğu servetleri vermemenin bahaneleri.
Evet, maalesef. Daha önce Venezuela Devlet Başkanı Maduro Avrupa Birliği temsilcisine ülkeden ayrılması için süre vermişti. İstenmeyen adam ilan etmişti. Bugün sıcak bir haber olarak paylaşalım. Bu kararından vazgeçmiş. Acaba İngiltere'nin bu kararında bir rolü olabilir mi? Ne dersiniz hocam? Farklı bir şey mi istiyor?
Yani o konuda biraz beklememiz gerekiyor. Yani olay biraz daha flu. Evet. Önümüzdeki günlerde netleşir ancak burada yeri gelmişken Kaddafi'nin devrilmeden önce verdiği son beyanatlardan biri Batı ve Amerikan bankalarındaki Libya'nın rezervlerini Türkiye ve Malezya başta olmak üzere bu İstanbul ve Kuala Lumpur evet. borsalarında değerlendirmeyi düşünüyorum dedi ve adam
gitti.
Evet. Yani bu işler öyle göründüğü kadar şeffaf demokrasi vesaire değil yani. Çok karanlık bir tezgah var.
Evet, ilginçtir. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderemiyorlar ama onunla irtibat kuran isimleri göndermeye çalışıyorlar artık. İş o noktaya geldi. Evet. Anlaşılan o. Bir başka konu hocam. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öyle ya da böyle iktidarda kalmayı başarıyor. Bir dönem başbakan oldu. Sonra tekrar devlet başkanı oldu. Bugünlerde de bir referandum yapıldı. Bir oylama yapıldı. Rusya'da seçmenler ülkesinin siyasi sistemini değiştirecek ve devlet başkanı Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasına imkan sağlayan anayasa değişikliğini onaylamışlar. Neredeyse ömür boyu görevde kalabilecek bu değişikliğe göre Putin. Rusya'daki bu adım ne gibi sonuçlar doğurur? Yani, nasıl etki doğurur?
Şöyle, buyurun. Ruslar komünist dönemi yaşadılar. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir 10 yıllık savrulma döneminde yani sarhoş bir Yeltsin dönemi geçirdiler. Bütün çok uluslu firmalar Rusya'nın bütün servetlerini yağmaladı.
Evet.
Ve o işte Yahudi asıllı oligarklar dediğimiz yani 28 yaşındaki bir çocuk delikanlı yani milyar dolarlık petrol ve gaz şirketi sahibi oldu o Yahudi sermayesi. Ve Putin bu istihbarat kökenli olduğu için geldi. Bunların hepsinin cemaziyeli evvelini bildiği için bunların varlıklarına çöktü. Evet. Dedi ki kardeşim bu Rusya'nın servetidir. Sen yani komünist blokta yani komünizm sisteminden çıkmış bir ülkenin vatandaşısın. Yani bir kışlık bir yazlık elbisen vardı. Sen bu kadar parayı nereden buldun da?
Evet.
Bu kadar serveti elde edindin dedi. Kimini hapse attı, kimisi kaçtı vesaire. İşte Putin o 2000 yılında diyelim ki 20 yıl önce Rusya'nın servetine konan o akbabaları kovalayıp Rusya'nın o en büyük dünyada en büyük şirketlerin Gazprom'u kurdu ve petrol ve gaz gelirleri Rus ekonomisine ve Rus halkının refahına yansımaya, altyapı hizmetlerine yansımaya başlayınca Ruslar da dediler ki yani bu sarhoş Yeltsin ve işte akbabaların çok uluslu şirketlerin bizi yağmalamasına göre aklı başında bir tane adam bizi yönetiyor diyor. Ve dolayısıyla evet. da yani Putin yaşadığı sürece de muhtemelen bu işin ekmeğini yer gibi geliyor. Yani evet. sıradan bir Rus vatandaşının Putin'le bir alıp veremediği yok. Diyor ki yani Putin olmasaydı biz bugünleri göremezdik. Yani insanlar en azından Türkiye'dekilerden biraz daha şey diye düşünüyorum. Hani vefalı. Hı. Yani Türkiye'de şikayet eden insanlara diyorsun ki kardeşim işte komşularımız Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan. Bunların hangisi Türkiye'den daha iyi?
Evet.
Yani bak işte sayıyoruz komşularımızı. Bunların çoğunda petrol var, doğalgaz var bilmem. Bir Türkiye'de bu da yok. Ve siz bu rahatlık size batıyor mu arkadaş ya? Yani işte Rus halkı bunu gördüğü için yani o 90'lı yıllarda Yeltsin dönemini gördük. Biz de 90'lı yıllarda bir dilim ekmeğe muhtaç olduk ya. Deprem oldu. Yurt dışından gelen deprem paralarıyla memur maaşları ödendi 99'lu yıllarda. Biz bugünleri gördük. 55 tane banka battı. Ve insanlarımız bu konuda yani Rusların gösterdiği vefayı göstermiyor maalesef. Ve Ruslar hakikaten bu konuda Putin'e sahip çıkmakla haklılar. Yani Putin onlara şu anda yaşamış oldukları refah düzeyini ona borçlu oldukları. Evet. Yani o 90'lı yılların sonunda yapılan, o oligarklara yapılan operasyonlara, yoksa şu anda bir avuç Yahudi sermayedarın oyuncağı olan bir Rus halkı olacaktı karşımızda. Yoksa peki, iktidarda Jirinovski olmuş, öbürü olmuş, Beriki olmuş. Yani parayı kontrol edemedikten sonra ülkeyi yönetemezsiniz.
Evet hocam. Yavaş yavaş koronavirüs salgınından dolayı uygulanan tedbirler gevşemeye başladı. Ülkeler sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladı. Turizm hareketlenmeye başladı. Türkiye de bu noktada turizm için kapılarını açtı. Ama Avrupa Birliği 14 ülkenin seyahat yasağını kaldırırken Türkiye'ye bu yasağı kaldırmamak konusunda bir karar aldı. İlginçtir. Peki hangi ülkeler var o 14 ülke arasında? Şöyle bir göz atalım hocam. Ruanda var, Cezayir var, Gürcistan, Karadağ, Fas, Tayland, Tunus, Uruguay. Yani ilginç. Türkiye neden böyle bir kota koydu, neden böyle bir sınırlama getirdi anlaşılamıyor. Ki anlaşılamadığı için de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Almanya'daydı dün. Orada işte bizim ne kadar bu konuda başarılı olduğumuzu anlatmaya gittiler. Turizm konusunda alınan tedbirleri nasıl uygulanacağına dair mevkidaşlarına bilgi paylaşımında bulundular. Almanya gerçi gitmeyin demiyor ama dönüşte 14 gün karantinada kalırsınız diyor. Böylelikle bir zorluk çıkarıyor. Hem Avrupa Birliği'nin aldığı bu kararı hem de Almanya'nın tavrını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, hakikaten Türkiye bu mücadelede en önde gelen ülkelerden
şimdi
biri.
Şimdi bir internet sitesi var. Bu COVID Live diyor, canlı olarak ölü sayılarını, vaka sayılarını belirtiyor. Yani şu anda dünyadaki mevcut vakaların, yani her 4 kişiden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yarıya yakın da Amerika kıtasında. Yani dünyada ölen ve hasta olanlar işte Brezilya, Amerika, Meksika, ondan sonra da işte son yıllarda Kolombiya, Venezuela, Peru, Şili, oralarda kol, yani çok müthiş şey geliyor. Şimdi Uruguay'ı almış. Yani Uruguay'ı görünce bir coğrafyacı olarak, yahu yanı başında şimdi Arjantin'de, Brezilya'da insanlar o tavuk vebasından ölür gibi hızla ölüyorlar.
Evet.
Siz oraya herhangi bir yasak koymuyorsunuz. Türkiye'nin özelliği şu: 83 milyon nüfusu, vaka sayısı ve mevcut vakalarda ölüm oranları bakımından dünyada en iyi. İki, evet, Almanya'dan daha iyidir. Bakın, evet, Almanya'da 83 milyon nüfusu var. Almanya'daki ölü sayısı 9000 küsur, Türkiye'deki 5000 küsur.
Evet.
Yani Almanya iki katı ölü sayısı var. Bu yönüyle baktığınızda, yani Türkiye'ye, yani turizmde turist gönderirler göndermezler, onların bileceği bir iş, ama yani adamların zihin planlarında işte o Libya'daki karın ağrılarını veyahut da, hı hı, o dünyadaki o kendi çıkarlarına çomak sokan Türkiye'ye karşı tavırlarını direkt söyleyemiyorlar. İşte böyle Türkiye'ye gidecek turistlere işte dönerseniz, dönerken size işte iki hafta karantina, evet, uygularız vesaire. Bunlar çok ucuz siyasetlerdir.
Evet hocam. Bu arada Almanya Başbakanı Merkel Avrupa'nın son durumunu özetlemiş. Avrupa'nın tarihinin en zor durumundayız demiş ekonomik olarak. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Doğru söylemiş. Çünkü 1950-90 arası bir nesil vardı. Çok çalışan, çok disiplinli, kazanan, biriktiren, sanayi tesisi açan bir Avrupa vardı. Fakat Avrupa çoğalmak veya yaşlanmak arasında bir tercih yapması gerekiyordu 80'li 90'lı yıllarda. Avrupa çoğalmak yerine yaşlanmayı tercih etti. Evlenip çoluk çocuk yapıp çoğalmak yerine seyahat etmeyi, gezip tozmayı, işte dünyaya bir kere daha gelirsin, ki bizim gençlere de bunu aşılamaya çalışıyorlar, ki aşılamışlardır birçoğuna. Şimdi zürriyetleri efterleşmiş, doğan çocuk çok az ve Avrupa Birliği ortalaması mevcut dünyaya gelen bebeklerin %58'i de evlilik dışı,
evet,
ilişkiden dünyaya geliyor. Ve bizim şu İstanbul Sözleşmesi'ni çok sık gündeme getirip karşı çıkmamızın sebebi şu: Avrupa işte geldiği son nokta şu. Mesela Almanya'da bir ünlü bir cerrahın hayatıyla ilgili anlatıyor. Adam parkta alkolik olmuş. Yani şişenin evet. bir dibini görüyor. Kliniğini kapatmış. Niye kapattığını soruyorlar. Diyor ki ben mutlu bir evliliğim vardı. Anlaşamadık eşimden diyor. Sonra diyor nafaka olarak benim gelirim diyor. Önemli bir kısmını. Bu kadına verdi evet. mahkeme. Ve kadın da diyor işte bir başka erkekle benden aldığı parayla çok güzel bir hayat yaşıyor. Ben akşama kadar klinikte ameliyat yapıyorum. Ben de kapattım diyor şeyi.
Evet.
İş yerini. Şu anda alkolik olarak parkta duruyorum. Dolayısıyla hiçbir gelirim olmadığı için nafaka da ödemiyorum diyor. Şimdi Avrupa'ya getir işte bu o İstanbul Sözleşmesi benzeri işte kadına nafaka, ömür boyu nafaka, işte kadının beyan esasları vesaire. Avrupa'nın geldiği nokta bu. Yani bölünmüş aileler, çocuksuz aileler ve yarını olmayan insanlar. Böyle olunca da kendileri madem bu noktaya düşmüşler, bizlere de bu virüsü bulaştırmaya çalışıyorlar. Yani bizim o yönüyle Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani biz onların sosyal hayatını hani şu virüslü insanlara temas etmek gibi görmeliyiz. Yani onların Allah yardım etsin diyelim yani. Hani bir virüs bulaşıp da her geçen gün kendi içerisinde debeler ya, öyle bir hayatları var. Ve bu yönüyle de Avrupa'nın geleceği gerçekten çok aydınlık değil. Merkel doğru söylemiş.
Evet. Son olarak hocam Keşmir'den bir fotoğrafı paylaşarak noktalayalım. Belki dinleyenlerimiz şahit olmuştur sosyal medyada bu fotoğrafa. Keşmir malum Hindistan'ın zulmü altında inlemekte. Oradaki Müslümanlar her gün Hint askeri ve polisi tarafından saldırıya uğruyor. 65 yaşlarında bir dede. Bir çatışmada vurulmuş, muhtemelen Hint polisi tarafından katledilmiş. Yerde uzanmış tabii cansız bedeni, kan etrafı. 3 yaşında torunu dedesinin üstünde onu bekliyor. Vurulmuş dedesinin, ölmüş dedesinin üzerinde. Herhalde Hint mezalimini bundan daha iyi anlatacak bir fotoğraf yoktur. Neler söylersiniz? Bununla kapatalım.
Evet, Keşmir Müslümanların tıpkı Kudüs gibi, Filistin meselesi gibi kanayan bir yarasıdır. Hindistan ve Pakistan'ın o İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Keşmir bölgesi Himalaya dağlarının o yüksek kesimlerinde İndus Nehri Pakistan'a hayat veren bir nehirdir. Ganj Nehri Hindistan'a hayat veren bir nehirdir. Hem İndus'un hem Ganj'ın kaynaklarını alan Himalayaların zirvesindeki havasıyla suyuyla kendine has bir yerdir. Nüfusunun tamamına yakında Müslümandır. Evet. Ancak bu Keşmir bölgesinde referandum yapılıp halk hangi tarafta olmayı isterse oraya katılacaktı. Fakat 1948'den bu yana referandum yapılmadı. Ancak Hindistan'la Pakistan 3 kez savaştılar. Ve bir kısmı Pakistan topraklarında kaldı. Şimdi oraya azat Keşmir diyoruz. Bir kısmı da Hindistan topraklarında ki Cammu Keşmir diyoruz. Sizin o bahsettiğiniz hadiseler evet. bu Hindistan'da kalan Keşmir bölgesinde ki nüfusun kahir ekseriyeti Müslümanlardan oluşuyor ama Hindistan kendilerince kutsal sayılan o Ganj Nehri'nin kaynaklarını teşkil ettiği için orayı bir türlü bırakmak istemiyor. Ve bu kavga dövüşte yıllardır yani bir asra yakın bir süredir devam ediyor. Yani kısaca İslam coğrafyasının kanayan yaralarından biri de yani nasıl ki bir Uygur bölgesinden evet. Doğu Türkistan'dan, Arakan'dan bahsediyoruz. Myanmar'dan bir de Keşmir'de evet. kanayan yaralarımızdan birisi.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocam da her zaman olduğu gibi bu akşamda medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Haftaya bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.